Herkese merhabalar. Serbest Atış'ın 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası podcast'te Ada Havası'nın final bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavuz Yavuz, her zamanki gibi Batuhan Özokan'la birlikteyim. Hoş geldin Batuhan.
Hoş bulduk Yavuz.
Evet, turnuvayı tamamladık.
Evet.
İspanya, İngiltere'yi mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Hı.
Batuhan, senin istediğin ve tahmin ettiğin bir finaldi.
Evet.
Sonuç İstediğin ve tahmin ettiğin gibi olmasa da ne dersin? Final maçı nasıl buldun?
Yani dediğin gibi finale kalmasını istediğim 2-3 takımdan ikisi kaldı. İngiltere'nin de şampiyon olmasını isterdim ama maalesef İspanya, ya maalesef derken yanlış anlaşılmasın tabii ki, İspanya şampiyonluğa ulaştı. Yani final maçını izleyenler de hak görecektir. İspanya şampiyonun sonuna kadar hak eden bir oyun ortaya koydu bence finalde. Yani bir final karşılaşmasında ne yapmaları gerekiyorsa ya da İngiltere gibi güçlü bir rakibe karşı nasıl bir performans sergilemeleri gerekiyorsa fazlasıyla bunu ortaya koydular ve sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk kazandılar. Ki grup etabında son Japonya maçında İspanya'da bazı sorunlar olabileceğini konuşmuştuk ama ondan sonra çok iyi şekilde toparlayıp finale kadar geldiler ve finalde de hata yapmadan tarihi bir başarıya imza attılar.
Evet, finalde dediğin gibi İspanya çok baskındı. 1-0 kazandılar Olga Carmona'nın golüyle. Bir de üstüne üstlük penaltı kaçırdılar. Buna rağmen İngiltere'nin toparlanıp skoru ortak olmasını önlemeyi başardılar. İspanya için hakikaten çok iyi bir sonuç. Çünkü gruplarda Japonya'ya yenildiklerinde, 5-0 yenildiklerinde hakikaten bir kırılganlık
Dört.
işareti mi diye düşünmüştüm.
Dörttü galiba ama.
4-0 mıydı?
Aha.
4, özür dilerim. 4-0 yenildiklerinde hakikaten bir kırılganlık işareti mi gibi
Hı.
düşünülmüştü ama bunu şey yapmadan bunu çabukça üzerlerinden atıp şampiyonluğa ulaşmayı başardılar.
Hı.
Tabii İspanya kadın futbolunun yeni yeni kurumsallaştığı diyeyim bir ülke. Aslında son
Yanlış.
10 yılın.
Yanlış bir şekilde kurumsallar.
Evet, yani nihayetinde kulüplerin büyük paralarla girdiği bir iş ve federasyonda bu paraları şeyden oyuncuların sağlığından, mental ve fiziksel sağlığından daha çok önemsiyor. Yani 2015'te ilk Dünya Kupası'na katıldılar, 2019'da gruptan çıktılar. Şimdi şampiyon oldular. Tabii bu kadar çabuk büyüdüğü, sporun bu kadar çabuk büyüdüğü bir ülke için çabuk ve fazla büyüdüğü diyeyim bir ülke için sürpriz bir sonuç değil bu. Ama tabii bunun ne pahasına olduğunu da konuşmak gerekiyor sanırım. Yani bunun hem fiziksel hem mental hem de politik olarak tartışılması gereken boyutlar var. Mesela işte Sokrates'te Dahan Irak'ın İngilizce bir yazısı vardı. Onu okuyanlar hatırlarlar. İşte kadın futbolu çok hızlı büyüyor. Çok fazla bir anda sporcular maç yapmaya başlıyor. Ama buna karşılık hani bununla ilgili fizyoterapi alanında yeterli çalışmalar yapılmıyor. Öyle olunca da çapraz bağ sakatlıklarını sık sık görüyoruz maçlarda. Hani bu bir boyutu. İkinci boyutu tabii İspanya'da federasyonun sporcularla yaşadığı çatışma. Sporcuların antrenman temposundan ve tutumlarından sık sık şikayet ettiği antrenör Jorge Vilda'nın bir türlü görevden alınmaması, hatta maçtan sonra da Dünya Kupası finalinden sonra da federasyonun Jorge Vilda'nın arkasında durduğunu belli eden mesajlar paylaşması. Hani bu şampiyonluğun, bu büyük başarının yanlış bir şekilde Jorge Vilda'ya kredilendirileceği izlenimini veriyor maalesef. Hani bu da bir boyutu. Bir boyutu da tabii ki şey toplumsal cinsiyet meselelerinden biri. Hani erkeklerin yönetici erkeklerin yönetici pozisyonlarını istismar etmeleri. Hani mesela federasyon başkanının kupa töreninde Hermoso'yu dudaklarından öpmesi, bunu hiçbir şey olmamış gibi geçiştirmeye çalışması ve ancak baskılardan sonra böyle yarım ağız bir özür mesajı yayınlaması. Bunlardan biri hani 2023 Dünya Kupası pek çok açıdan kadın futbolunun çok büyüdüğü bir sahneyi bize gösterdi. Hani 2019'dan diyeyim bugüne kadar gelen 4 yılın meyveleri şu bir ay içerisinde büyük sahneye çıktı. Ama hala gidilecek çok yolun olduğunu da gösteriyor bunlar yani.
Kesinlikle katılıyorum. Yani İspanya konusunda kupa töreninde yaşananlar, sonrasında işte Vilda'ya destek, yani bir de insanlara dalga geçer gibi bir paylaşım yapılması, ki kupa törenini yani böyle belki sosyal medyada insanların önüne düşmüş olabilir. Orada oyuncuların hiçbir şekilde Vilda'nın yanına gitmek istememesi ve tüm kutlamalarda uzak durmaları hala çok büyük bir
Evet.
sorun olduğunu en net şekilde gösteriyor. Ki oyuncular İspanya'ya döndükten sonra İspanya Başbakanı'nı ziyaret ettiklerinde galiba orada da bu konu gündeme geldi ve bir özür beklediklerini ve bir an önce adım atılması gerektiği yönünde bir açıklama oldu. Ama ben bunun hiçbir şekilde tam insanların beklediği ya da oyuncuların talebi doğrultusunda olacağını sanmıyorum. Bundan sonra bu kırılma bence biraz daha giderek şiddetlenecek ve sonuçta federasyonun ben kolay kolay da geri adım atacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani senin söylediğin gibi yarım ağız bir açıklama, yani tam özür mü yoksa hani insanları bilgilendirme metni mi belli değil. Dolayısıyla bu başarının Vilde'ye yıkılması ve yani normalde atıyorum İngiltere bu şampiyonluğu kazanmış olsaydı ve herkes bu başarıyı Serena Wiegman'a sayesinde olduğunu söyleseydi eminim kimse bir ses çıkarmayacaktı. Ama burada İspanya'nın kazandığı şampiyonlukta oyuncular hem sahadaki rakiplerine karşı hem de maalesef federasyon ve teknik ekibe karşı bir galibiyet aldı, şampiyonluk kazandı. Ben bundan sonraki dönemde de bu sorunların çok kolay bir şekilde çözüleceğini düşünmüyorum. Sen farklı konularda da hem bu turnuva özelinde hem kadın futbolu özelinde çok fazla sorunun devam ettiğini söyledin. Turnuvanın başında Nike'ın Mary Earps'ün formasını çıkarmayacağını, çünkü bunun bir ticari durum olduğunu ve herhangi bir satış olmayacağını söyledikleri için satmama kararı aldılar. Finalin ardından da bir açıklama yapıp çalışmalarımıza devam ediyoruz ve işte federasyonlarla en iyi şekilde devam edeceğiz diye bir yine saçma sapan bir açıklama yaptılar. Yani senin söylediğin gibi 2019'dan sonra çok fazla yol kat edildi, kazanımlar var ama hala yani gidilmesi gereken çok yol var önümüzde.
Evet, bu arada şey okudum ben bu sabah bir İspanyol internetçisinin ismini unuttum ama bu federasyon başkanı bir özür videosu çekti. İspanya Federasyon Başkanı Hermoso'ya taciziyle ilgili. Ve sanırım o videoda Hermoso'nun da yer alması için çok uğraşılmış. Hatta Jorge Vilda devreye girmiş, Hermoso'nun ailesiyle konuşmuş. Ona rağmen Hermoso çıkmayı reddetmiş o videoya. Hani ortada çok ters giden bir şeyler var. Buna rağmen eğer İspanya Federasyonu ve işte takımın teknik yönetimin toplu bir şekilde bunun bedelini ödemezse hani bu başarı aslında suistimal edilecek gibi görünüyor.
Yani ben kolay kolay da yani işte seninle final öncesinde bir çektiğimiz son programda onu söylemiştim. Kazanılan şampiyonluk olsa Vilda'yı kovamayacaklar diye ve şu anda da o konudalar. Yani şu an Vilda'yı kovmalarının önünde kendi onların bakış açısına göre hiçbir sebep yok. Sanki bu yaşananlar normal ya da bir kaza ya da işte normal karşılanmasını bekliyorlar gibi bir davranış var. Şu anda ben kovacaklarını hiçbir şekilde sanmıyorum. Yani teknik ekipte ya da federasyonda böyle büyük bir majör değişimin olacağını hiç sanmıyorum. Biraz zamana bırakacaklar ve açıkçası gelen tepkileri yönetmeye çalışacaklar gibi bir izlenim edindim. Daha önce de bir önceki programda da söylemiştim. Ben dünya şampiyonası sonuçta artık bu takım genç bir kadroya sahip. İçerisinde belli tecrübeli isimler var. Ben ilerleyen turnuvalarda yani bir sonraki Avrupa Şampiyonası ve artık diğer işte Milletler Ligi Dünya Kupası'nda Çoğu yıldız ismin ben nasıl olsa kazanılan bir dünya şampiyonluğu var ve deyip milli takımdan emekliliğini açıklayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani o protestoların birazcık katlanarak büyümesini bekliyorum.
Evet tabii önümüz olimpiyat ve hani bu kuşağın hepsi olmasa da bir kısmı olimpiyata da gidecek bir oyuncu kümesini oluşturuyor. Hani o yüzden hani geçen yıl gördüğümüz toplu grev ve emeği geri çekme eylemleri yine olabilir. Dediğin gibi bazıları emekliliklerini açıklayabilir buradan ama öyle olursa hani Dünya Kupası bir kadronunda elinde güçlü bir koz var. Tabii bu çok aslında önemli bir kuşak, onu da söylemek lazım. Hem U17 hem U20 şampiyonları, dünya şampiyonları İspanya'nın şampiyonlukları İspanya'nın elinde. O yüzden bundan sonra nereye gidecekleri de takip edeceğimiz konular arasında. Peki turnuva hakkında genel olarak neler söylemek istersin Batuhan?
Yani ben turnuvadan açıkçası beklediğimi hani hem oyun anlamında hem seyir zevki anlamında fazlasıyla aldım. Oldukça iyi maçlar da seyrettik. Bazı maçlar tabii ki yani her turnuvada, her organizasyonda diyeyim, her spor nerede onda olduğu gibi tabii ki beklentilerin altında kalan maçlar da oldu. Ama ben genel olarak 2019'a göre çok daha iyi bir turnuvayı geride bıraktığımızı ve bir sonraki turnuvanın da çok daha heyecan verici olacağını düşünüyorum. Yani burada bir sürü seyirci rekorları ve ulaşılan kitleler daha da arttı. Bu sayı arttıkça hem oyunun kalitesi hem de turnuvalara verilen önemin hem de işte oyundaki değerin daha da artacağını düşünüyorum.
Evet, ya Avustralya ve Yeni Zelanda ortak ev sahipliğinde düzenlendi. Avustralya zaten hani kadın futbol takımı belli bir geçmişe sahip bir ülke. Yeni Zelanda'da burada hani gruptan çıkamasalar da aldıkları iyi sonuçlarla ve iyi oynadıkları iyi futbolla önemli bir adım attılar. Ama tabii burada şunu belirtmek gerekiyor. Yani ev sahiplikleri genelde şey vaadiyle verilir hep ya da alınır. İşte bu sporun burada kök salmasına yardımcı olacak. Tabana yayılmasına yardımcı olacak. Ama bu çoğunlukla gerçekleşmez. Hani parti bittikten sonra genelde insanlara o partiden artanları yemek değil, o partiyi o partiden kalanları kaldırmak kalır oradaki insanlara. O yüzden bu ev sahipliklerini de bu anlamda değerlendirmek lazım. Hani şeyi takip etmek lazım. Hani bu legacy denilen ileriye dönük vaatlerini ne derece tuttuklarını takip etmek ve o yöneticileri, bu vaatleri veren yöneticilerine hesap sormak gerekiyor. Şimdi mesela 2027 turnuvasında Güney Afrika'da. Güney Afrika'da bu yıl çok iyi bir iş başararak takım büyük zorluklarla geldiği turnuvada gruptan çıktı. Güney Afrika 2027'ye ev sahipliği yapmak istiyor ama mesela ev sahipliği için karşılanması gereken kriterler arasında mesela şeyler de konulmalı. İşte milli takım ne kadar destekleniyor? Oyuncular ne kadar destekleniyor? Oyuncuların fiziksel ve mental sağlığı için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bu sporun tabana yayılması ve sağlıklı yayılması için neler yapılıyor? Ne kadar hani içerici şekilde yapılıyor işte kadın erkek siyahlar beyazlar ne kadar eşit şekilde bu imkanlardan faydalanabiliyor. Hani futbol her zaman Güney Afrika'da siyahların sporudur ama nihayetinde eşitsizlik ilişkileri tamamen silinmiş değil hiçbir alanda. Bütün bunları takip etmek gerekiyor. O yüzden bu turnuva tabii ki şey açısından iyiydi. Hani çok fazla konuşuldu, çok fazla turnuva etrafındaki tartışmalar çok fazla insana yayıldı. Bunlar olumlu şeyler. Ve hani dediğin gibi seyir zevki de yüksekti. İnsanlar da takip etti, ilgilendi. Bunlar iyi şeyler. Ama bütün yani bu büyük spor olaylarında bütün bunların bir seferlik olması tehlikesi oluyor.
Kesinlikle.
Hani bunun olmaması için de çalışmalar yapmak gerekiyor.
Yani bu biz senin söylediğin gibi ev sahibi ülkenin bir sonraki Dünya Kupası için seçilmesinde çok kritik şeyler var. Yani aday ülkelerden biri de Brezilya aslında. Yani Brezilya'nın Hem olimpiyat hem de bir önceki Dünya Kupası düzenlediklerinden sonra yaşananları
Evet.
ya da oradaki süreci de dikkate alırsak aslında bu ev sahibi ülkenin de bir sonraki ev sahibi ülke ya da ülkelerin çok dikkatli seçilmesi gerekiyor ki şu anda hani kadın futbolu ve kadın Dünya Kupası, kadınlar Dünya Kupası yeni yeni büyüyor ve şu anda zirvesine ulaştı. Hani bu ivmeyi yakalamışken bir sonraki turnuvanın da ev sahibi ve işte organizasyon şeması herhalde daha dikkat edilerek yapılması gerekiyor.
Evet, yani tabii bütün bunları böyle bir kötümserlikle değil tam aksine ben iyimserlikle söylemek istiyorum. Çünkü hani kadın futbolunun buraya kadar geldiği nokta da bir mücadelenin eseri. Hani bundan sonra gideceği nokta da öyle olacaktır. Hani o yüzden ben iyimserim sporun geleceği için. Bir de Türkiye ile ilgili ufak bir not vermek istiyorum. Yani Türkiye'de TRT'den izledik maçları. TRT 2019'un aksine bütün maçları yayınladı. Hani bu bir artı. 2019'da bütün maçları yayınlanmıştı ve çok önemli maçları yayınlanmıştı aslında. Ben hep söylüyorum Amerika-Fransa çeyrek finalini yayınlanmıştı. Bu çok büyük bir skandaldı bence. Ama burada bütün maçları yayınladı. Bu olumlu bir şey. Ama maalesef maç ekipleri ve maç aslında turnuva hani coverage'ı diyeyim. İstenen seviyede değildi. Mesela Erkekler Dünya Kupası'nda yaptıkları gibi hani maç önü maç sonu ya da genel olarak turnuva programları yapmadılar zaten. Hani bir sonda turnuvanın sonunda yarı final aşamasında Sydney'ye muhabir gönderdiklerini gördüm. Ama onun dışında böyle bir değerlendirme programları, maç önü maç sonu yayınları olmadı. Üstüne üstüne
Sadece şöyle bir ek yapayım.
Hı-hı.
İngiltere ve yani Avrupa'daki o 5 büyük lig diye tabir ettiğimiz liglerin yayıncısı çok uzun süre belli olmamıştı. Turnuvanın
Hı.
son anlarına yani son dönemine kadar böyle son belki 3-4 hafta kala netleşmişti kimin yayın yapacağı. Avrupa Yayıncılar Birliği'nin yayın ihalesini Avrupa'daki o 5 büyük ülkeye satarken şartlarından biri de maç önü ve maç sonu en az bir saatlik programlardan olması
Tabii.
gerektiği şartlardan biri.
Tabii yani işte Türkiye'de bunu görmedik. Bir de üstüne üstlük anlatımda spikerlerin önemli bir kısmının hazırlıksız olduğunu gördük. Hani oyuncu isimlerinin telaffuzundan tut maddi hata yapmaya bilgi verirken maddi hata yapmaya kadar hani sporun tarihine ilişkin neredeyse hiçbir şey söylememeye kadar hani spikerlerin oldukça hazırlıksız olduğunu gördük. Şimdi TRT tabii çok fazla şeyin yayınını yapıyor artık. Özellikle TRT Spor Yıldız'ın da kurulmasıyla hani iki kanal olan spor yayını yapıyor ve çok fazla şey yayınlıyor. Bu iyi bir şey. Ama ekibini aynı ölçüde ekibinin niteliğini genişletemiyor. Hani spikerlerin biraz daha hazırlanması lazım. Hani belli uzmanlaşma alanları olması lazım belki ya da buna göre kadronun genişletilmesi lazım. Ben TRT'de çok yetenekli editörler olduğunu biliyorum. Sporla ilgilenen editörler olduğunu da biliyorum. Hani bunların kullanılması lazım. Bunlardan faydalanılması lazım ama hani bu turnuvada bunu görmedik ve aslında kötü bir izleme deneyimi sundu TRT. Büyük
Yani
ölçüden.
bir sonraki turnuvada umarım daha iyi bir durumla karşılaşırız.
Evet. O zaman Batuhan kapatırken turnuvadan seçtiğin 3 anı paylaşmanı isteyeceğim. Ben de 3 tane seçtim.
Benim
Birincisiyle başla.
yani sıralama yapmadım. Sadece alt alta yazdıkları için okuyorum. Yani 1-2-3 diye bir sıralama değil bu söyleyeceğim. Birincisi Cathy McCabe'in golü. Kanada'ya atılan gol. Hem İrlanda
İrlanda'nın
açısından
Kanada'nın ilk gol.
evet hem İrlanda açısından çok önemli bir goldü hem de atılan gol çok güzel bir goldü ve sonrasında McCabe'in yaptığı gol sevinci de aslında Dünya Kupası klasiklerinden birine aday. Yıllar 2019'dan sonra Megan Rapinoe'nun o gol sevinci çok gündemde olmuştu ve ikonikleşmişti. Sanırım bu gol sevinci de artık Dünya Kupası tarihinin en önemli anlarından biri olacaktır.
Evet, Katie McCabe kornerden Kanada'ya gol attı ve İrlanda tarihinin ilk Dünya Kupası golüydü. Bu açıdan önemliydi. Tabii Megan Rapinoe, daha önce de konuşmuştuk sanırım, gol sevincinin böyle politik bir anlamı da vardı ama Katie McCabe'in de dediğin gibi hani güzel bir gol ve sevinciydi. Ben de kronolojik olarak sıraladım. Yani işte turnuvanın ilerleme aşamalarına göre ilk şeyim Fas'ın gruptan çıkması. Fas ilk maçta Almanya'ya 6-0 yenildi. Hani orada da çok iyi bir performans sergilemişti aslında. Hani hiç düş kırıklığı yaratacak bir şey yoktu. Ama oradan geri gelip biliyorsun Almanya'yı turnuva dışına iterek, son Avrupa finalisti Almanya'yı turnuva dışına iterek gruptan çıkmaları çok önemliydi. Yani Fas'tık kadın futbolunun gelişimine ilişkin konuşmuştuk daha önceki bölümlerde. Hani şey açısından ilk defa katılıyor olmaları açısından çıkmaları bir sürprizdi. Hani Almanya'yı elemeleri de başka bir sürprizdi ama hani daha da ileri gidebilecek potansiyelleri var bu açıdan. Hani hiç de şaşırtıcı bir sonuç değildi. Yine de Kolombiya-Fas maçında hani yaşadığım kim çıkacak heyecanını hani uzun süre unutmayacağım bu turnuvadan. Bana kalan önemli şeylerden biri olacak.
Yani şeyi ekleyebilirim. Turnuvada takım sayısının artmasından sonra bazı organizasyonlarda da bu sık sık gündeme geliyor. Takım sayısının artması acaba işte kaliteyi düşürebilir mi yoksa rekabeti azaltabilir mi diye. Ben bunun bu turnuva üzerinde tam aksi yönde ilerlediğini ve katılan tüm takımların farklı bir hikaye yazdığını ve bir sonraki turnuvalar için de buna ilham vereceğini düşünüyorum. Buna Fas'ın başarısı ve yani Kolombiya'nın çeyrek finale kadar yükselmiş olması da dahil.
İkinci anın.
İkinci yani hayal kırıklığı diyeceğim buna. Amerika'nın elenmesi ve hayal kırıklığı derken şöyle yanlış anlaşılmasın yani favorinin elenmesi tabii ki bir hayal kırıklığıdır ama Amerika güç ve gövde gösterisi yaparak bu turnuvaya geldi ama bence o kadar da aslında güçlü olmadıklarını hem sahada hem de sergiledikleri oyunda gördük. 2027 için adaylardan biri Amerika. Eğer olası bir ev sahipliğinde tam bu şu ana kadar yaptıkları güç ve gövde gösterisinin herhalde daha iki mislini görmemiz mümkün olacak. Orada da bir yol ayrımı yaşandı. Aslında bu da hayal kırıklığının yaşandığının en net göstergelerinden biri oldu diye düşünüyorum.
Evet, ben de aslında ikinci sırada bir hayal kırıklığı seçtim. Avustralya-Fransa. Avustralya 7-6 biten, iki takım da 10'ar penaltı kullandığı 7-6 biten atışlar sonunda yarı finale yükseldi. Hani Avustralya için çok büyük bir sonuç elbette. Kendi ev sahibi oldukları turnuvada yarı finale yükseldik. Ama Fransa açısından bir hayal kırıklığı. Çünkü Fransa hep böyle bir sonraki adım atmakta zorlanan bir takım. Hani çeyrek finalinin ötesine geçemiyorlar. Yarı finale geldiklerinde hani 2012 Londra'yı ve Euro 2021'i düşünüyorum. Yarı finale geldiklerinde finale geçecek adım atamıyorlar. Hani o açıdan hayal kırıklıklarına bir yenisi eklendi diye düşünüyorum. Ama hani penaltı atışları çok heyecanlıydı. O da turnuvanın en heyecan verici anlarından biriydi. Avustralyalıların sevincini görmek de çok güzeldi orada.
Yani ki bir önceki turda Amerika İsveç'te de çok dramatik olmuştu o penaltılar. Turnuvada birkaç kez bu ana tanıklık etmek de en güzel anlardan biri oldu.
Son seçtiğin üçüncü anı rica edeyim.
İyi seç, iyi bir şey, iyi taraftan seçtim bu sefer. İsveç'in üçüncülüğü. Yani senle turnuva öncesinde konuşurken İsveç'in sürpriz favori yani şampiyonluk sürprizi yapabilecek takımlardan biri olduğunu söylemiştik. Aslında yarı finale kadar da bunu bir şekilde getirmeyi başardılar. Ama buraya gelirken aslında çok öyle büyük bir oyun yarı finale gelirken çok büyük bir hani güç veya işte oyun gücü olarak bir şey koymadılar ama tamamen bir takım olarak hareket etmenin getirisinin en net göstergelerinden biri oldu bana göre. Yani İsveç çok iyi takımlardan biri ve kadro kalitesi de çok Avrupa'da ve hem de dünyada iyi olan takımlardan biri. Buradaki üçüncülük aslında bir sonraki turnuva Avrupa Şampiyonası, Olimpiyatlar ve belki Dünya Kupası'nda da başarının anahtarı olabilir.
Evet. Ben de birinci sırada yarı final Avustralya-İngiltere yarı finalinden Sam Kerr'ün golünü seçtim. Sam Kerr Avustralya'nın en önemli ismiydi belki de. Dünyada en tanınan ismiydi. Turnuvaya başlarken de ülkenin en fazla sahada görmekten heyecan duyacağı isimlerden biriydi ama tam açılıştaki İrlanda maçından önce sakatlandığı haberi geldi. Yarı finalde onun İlk 11'de başladığı ilk maçtı. İngiltere karşısında geri düştüler. Ve Sam Kerr bir anda inisiyatif alarak çok güzel bir gol attı. Ceza sahası dışından. Ve Avustralyalıları 8 dakika boyunca büyük bir heyecan yaşattı. İngiltere'nin ikinci golünü attığı ana kadar. Bence turnuvanın en güzel anlarından biriydi o da.
Kesinlikle yani turnuvanın herhalde en güzel golü yani bence aday olabilecek bir goldü. Ki hani senin de söylediğin gibi Sam Kerr sadece Avustralya için değil tüm hani futbol dünyası için de çok önemli bir isim. Onun az izlemiş olmamız da turnuvanın herhalde kayıplarından biri.
Evet. Böylelikle turnuvanın podcastımızın sonuna geldik. Ama tabii turnuva bitti demek, hani futbol bitti demek değil, devam ediyor. Şampiyonlar Ligi var, UEFA Milletler Ligi bu sene başlayacak kadınlarda. Önümüzdeki yıl Olimpiyat var, bir başka küresel önemli turnuva. Hani bunları takip etmek, takip etmeye devam etmek önemli. Yani mesela Paralüelo, bu sene bu turnuvada adını çok duyduğumuz, daha 19 yaşında, onu izleyeceğimiz uzun bir kariyer var onun önünde. Bunları takip etmek, desteklemek, hani izlemek önemli. Hem de ilgi çekici. Bir de tabii mesela Sam Kerr yarı finalden sonra çok güzel bir şey demiş. Hani daha fazla kaynak lazım demişti. Hani biz elimizdeki kaynaklarla buraya kadar geldik. Hani daha fazla kaynak lazım demişti. Bu sporun her alanı için böyle. O yüzden hani pek çok açıdan ileri gideceği çok fazla alan var. Bu izlediğimiz her şeyin, burada izlediğimiz her şeyin, bunları takip etmek güzel olacak ve heyecan verici olacak diye tahmin ediyorum. Batuhan, seninle de belki seneye bir Paris havası yaparız. Ne dersin?
Umarım öyle bir planımız var. Umarım suya düşmeden bunu bu şekilde başarabiliriz ve dediğin gibi belki kayıtları oradan yapıp paylaşma şansını elde ederiz.
Belki. Evet, Batuhan, seninle takip etmek çok güzeldi bu
Aynı
turnuvayı.
şekilde Yavuz.
Tebrikler. Ağzına sağlık.
Ben de teşekkür ederim sana tüm desteklerin ve yol arkadaşların için.
Çok sağ ol. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.